Mev tek hecelik uyku, feryal tilmaç.
Ayrım 4.
Bayan kim demiş, ölünce kokacak o kadınlardan değildi. Bilirsiniz, her şeye karşı çıkarlar, düzene baş kaldırırlar. Dayatmalardan veba gibi kaçar, gerçek aşkın peşine düşerler. Ne saf dillik. Bu insanların yaşamı yalnız tamamlaması kaçınılmaz değil midir? Hayır, bayan kim demiş, böyle bir kadın değildi. Her zaman akıl ve sağduyuyla hareket etmeyi seçenlerdendi o. Aşkın yerine sağlam bir sevgiyi, heyecanın yerine huzuru koyanlardan. Ailesinin seçtiği Bay Kim demişti evlendiğinde henüz 21 yaşındaydı. Fransız mektebini bitirmiş, piyano çalan, annesiyle birlikte yardım derneklerinde çalışan, şık giyimli, sofra adabı bilen, yumuşak başlı, çıtı pıtı bir genç kızdı. Babasının hatırı sayılır bir serveti, cemiyette saygınlığı vardı. Yaşlı bayan kim demiş, genç kızla ilk adım attığı günlerden itibaren onun kendisi için ideal gelin adayı olduğunu biliyordu. Genç kızı uzaktan izlemekle yetindiği 7 yılın sonunda bu fikrinde yanılmadığını anladı. Genç bay kim demişe konu açılıp alel usul fikri sorulduğunda bu evliliği memnuniyetle karşılayacağını bildirdi. Babasının yanında çalışmakta olan genç adamın ailesinin aldığı hiçbir karara karşı çıkacak durumu yoktu zaten. Dahası böyle bir olasılığı aklına bile getiremezdi. Tıpkı babası, onun babası, onun babası ve onun babası gibi. Genç kızın ailesine haber gönderilip evlerini hayırlı bir sebeple ziyaret etmek üzere müsaadeleri istendi. Uygun bir gün kararlaştırıldı. Ailenin nesiller boyudur alışveriş ettiği Kapalı Çarşı'daki gümüşçüden üzeri üzüm salkımlarıyla bezeli Arnavo stili bir şekerlik alındı. Verdikleri değeri belli edecek kadar büyük, görgülü insanlar olduklarını anlatacak kadar küçük olmasına dikkat edildi. İçi yaprak çikolatayla doldurulup ipek fiyonklarla süslü şık bir ambalaj yaptırıldı. Necmi Rıza'da zarif bir çiçek sepeti tanzim ettirildi. Günü geldiğinde kim demiş ailesi, anne baba çocuk, yanlarında çikolata ile çiçek, genç kızın evine gitti. Karşılıklı hal hatır soruldu, havalardan söz edildi. Pek fena lodos çıkıyor, bacaları tıkaması bir yana baş ağrısı yapıyordu. Memleket hallerine de değinilirken, kimse haline şükretmiyor, toplumun elle tutulur refahını görmezden gelip düpedüz servet düşmanlığı yapıyorlardı. Gelin hanımın elinden bol köpüklü kahveler içildi. Zaten herkesce malum ziyaret sebebi yol yordam gereği dile getirildi. Müstakbel bayan kim demiş, Allah'ın emri peygamberin kavliyle ailesinden istendi. Tıpkı annesi, onun annesi, onun annesi ve onun annesi gibi. Sel, Dorian'da zarif bir düğünle evlenen genç çift, balayı tatilini geçirmek üzere 3 haftalığına Fransa'ya gitti. Siyah beyaz fotoğrafları hala şu karşı duvardaki ceviz büfenin içinde duran albümdedir. Önce Paris'e giderler. Bayan kim demiş, hayatın en mutlu günlerini geçirir. Artık evli bir kadın olmanın tatlı heyecanı, Louvre Müzesi'nin loş galerilerinde, Saint Germain'in büyülü kafelerinde, Montparnasse'da yenen akşam yemeklerinde, kaldıkları George V Oteli'nin kırmızı kadifeler, kristal avizelerle süslenmiş salonlarında, Saint Honoré Caddesi'ndeki şık butiklerde büsbütün eslik bir ruh haline dönüşür. Bay kim demiş, evladım, yavrucum, gözümün nuru diye hitap ettikçe kalbi kuş gibi kanatlanıp Seine nehri boyunca köprülerin üzerinden uçmaktan yorulur. Aniden bastıran Nisan yağmurları bile keyiflerini bozmaz. Nereden mi biliyorum? Döndüğünde kuzeni Leyla'yı anlatırken dinledim de oradan. Daha sonra Fransız Rivierası'na inerler. Saint-Tropez'de, daha kimseler bilmezken derdi. Birkaç gün geçirdikten sonra Bay Kim demişin kiraladığı şoförlü bir otomobille kıyı şeridini takip ederek Nice'e giderler. Nice, havada portakal çiçeklerinin kokusu, palmiyelerle gölgelenmiş geniş bulvarları, kolonyal stilde inşa edilmiş büyük villaları, her mimari tarzın gösterişle bir araya getirildiği görkemli sarayları, ışıklı kumarhaneleri, havada hissedilen egzotik buğu, oryantal el işleri ve nadide danteller satılan pazarları, hem şık hem bohem havası, sürgün aristokratlar, zengin armatörler, büyük tüccarlar, yazarlar, ressamlarla renklenen toplum hayatıyla Paris'i bile unutturur. Tatillerini bir hafta uzatan genç çift bu güzel kentten büyülenir. Tıpkı daha sonra, daha sonra, daha sonra ve daha sonra gelenler gibi. Dönüşte bütün aile Avrupa tatilinin yeni evlilere pek yaradığını hemfikir oldular. Yakınlarına getirdikleri zarif hediyeler en az kendileri kadar zarif sitemlerle kabul edildi. İlahi deli çocuklar, ne lüzum vardı, ne zahmet ettiniz. Karı koca gözlerinde kutlu pırıltılar, yanakları kot dazür güneşiyle renklenmiş, artan bilgi görgüleri, son moda yeni kıyafetlerinin konduğu bavulları, şapka kutuları ve tüm coşkularıyla yeni evlerine yerleştiler. 2 günlük istirahatin ardından Bay Kim demiş işbaşı yaptı. Çiçeği burnunda bayan kim demiş eviyle meşgul olmaya başladı. Eşine en sevdiği yemekleri hazırlar, balkonda içilen akşam kahvelerinde sırtına bir pulover almasını da ısrar ederdi. Kur'an derde kalmasın, aman üşütür. Bir an geçmeden Bayan Kim Demiş'in mide bulantıları başladığında ilk torun heyecanı tüm aileyi sardı. İki tarafta gelinle damadı rahat ettirmek için birbirleriyle yarıştılar. Ah ne günlerdi. Gün geçmezdi ki büyük annelerden biri eli kolu dolu paketlerle gelmesin. Bebek odası her ayrıntı düşünülerek planlanır, çay saatinde hazırlıklar üzerine bitimsiz sohbetler yapılırdı. Anne adayı olabildiğince nazlı, baba adayı alabildiğine gururlu, doğum sancıları geldi çattı. Doğum bir aile dostlarının kliniğinde sorunsuz gerçekleşti. O gece hastaneden dönen Bay Kim Demiş'in büfenin üstündeki aynanın önünde kasıla kasıla kendini seyredişini dünya durdukça hatırlarım. Omuzlarını kaldırıp kendi etrafında dönüyor, aynaya tuhaf yüzler yapıyordu. Babayım ben, baba. Velhasıl ilk çocuk Ragıp aile büyüklerinin gözlerini yaşartarak anne babasını gurura, evin içini mutluluğa boğarak geldi. Tıpkı kendinden sonra doğacak kız kardeşi ve ondan sonraki ve ondan sonraki gibi. Ragıp 2 yaşına geldiğinde aile doğdu. Kim Demişler yükselen refahları ve bir büyüyen ailelerin gereği olarak Şişli'den Nişantaşı'na yüksek tavanlı geniş bir apartman dairesine taşındılar. Evlerini Fransız mobilyalarıyla yeniden dekore ettiler. Yanlarına çocuklarını, kıyafetlerini, az sayıdaki kitaplarını, aileden kalma birkaç parça antikayı bir de beni aldılar. Aile 2 yaşına geldiğinde Gülten, o 4 yaşına geldiğinde de Seval doğdu. Onu hep tekne kazıntısı diye sevdiler. Artık Kim Demişler'in zarif, sıcak yuvaları, çocuk cıvıltıları, yardımcıların telaşlı koşturmaları, yemek davetlerinin kesik kahkahalarına fon yapan çatal bıçak sesleri ve kadeh şıngırtılarıyla şenleniyordu. Nikahın kerametiyle vücuda gelen aşk, yerini giderek oturmuş sorunsuz evliliklerin loğusa evlerinin huzuruna benzer sakinliğine bırakmıştı. Çocuklar en iyi şartlarda büyüdüler, iyi okullara gittiler. Aile büyükleri bile hep yaş sırasıyla fazla çekmeden, çektirmeden öldüler. Hülasa Bay ve Bayan Kim Demiş sıkıntının, uğursuzluğun, kavga dövüşün, yoksunluğun uğramadığı güzel bir hayat yaşadılar. Her şey yolunda gitti ta ki Ragıp ailenin münasip görmediği, içtimai mevkine hiç de uygun olmayan bir kadınla evlenmek istediğini söyleyene kadar. Tavassu dedim babacığım, seviyorum Figen'i. Ne ki Bayan Kim Demiş'in gönlünü yapmak hiç de kolay olmadı. Ragıp sonunda evlendi. Ben de sevmiştim Figen'i. Neden asla aralarını almadılar anlamadım. Sapsarı bob stil saçları, bakanın içinde baharlar açtıran rengarenk elbiseleri ve Bayan Kim Demiş'in özellikle rahatsız olduğunu hissedip sık sık koy verdiği billur kahkahalarıyla şen şakrak biraz da hoppa bir genç kadındı. Ah evladım ne yaparsınız tahtını yapabildik ancak. Bayan Kim Demiş gelininin arkasından her misafirine aynı şeyi söyler, kızcağızın ailesine acayipler derdi. Sonunda olan olduğu Ragıp aileden koptu. Tıpkı sonrasında kardeşinin, öbür kardeşinin ve öbür kardeşinin de koptuğu gibi. Bayan Kim Demiş, Ragıp'ın evliliğinin üzerinde yarattığı hayal kırıklığını, aileyi tam da istediği gibi bir gençle apar topar evlendirerek biraz olsun üzerinden attı. Nahit, ihtisasını yeni tamamlamış bir kadın doğum uzmanıydı. Varlıklı bir ailenin iki oğlundan biriydi. Annesi Bayan Kim Demiş'in yoksullara yardım cemiyetinden arkadaşıydı. Aile çok direndi evladım, ben şahidim. Tüm ev halkı uyuduğunda şuracıkta ağladı geceler boyu. Hala lekeleri vardır gözyaşlarının belli belirsiz üzerimde. O istemiyorum dedikçe profesör çocuğu diye bıkıp usanmadan yineledi annesi. Profesör çocuğu. Ragıp'ın evliliğinde epey hırpalanan Bay Kim Demiş, tekrar aynı çatışmanın içine girmeyi göze alamadı. Aile anlı şanlı bir düğün, mükemmel bir gelinlik, flamenk elmasından tek taş yüzükler, yakutlu zümrütlü şahane pandantifler ve gözünde yaşlarla evlendirildi. Yüzünde hep seçmemiş kadınların o kederli ifadesi vardı. Evliliğinin ilk yılı dolmadan hamile kaldı, bebeğini düşürdü. Güzel yüzü büsbütün kederlere büründü. İçki içmeye başlaması o zamanlara rastlar. Annesinin bundan hiç hoşlanmadığını fark edince aradığını buldu. Kızının göz göre göre bir alkolüye dönüşmesi Bayan Kim Demiş'in ilahi cezası oldu. Nahit önüne gelenle düşüp kalkmaya başlamış dediklerine göre. Boşanmadılar yine de. Şimdiki gibi ha deyince boşanılmazdı o zamanlarda öyle. Ayla içti, Nait gezdi. Ayla içti, Nait tozdu. Çocukları da olmadı. Nait'in güya yanında çalışan hemşireden bir kızı olmuş dediler ama günah boynuna. Hasılı kelam, aile hiç mutlu olmadı. Babası öldükten sonra annesinin evine de uğramadı. Aşk istemişti, bir suçu varsa buydu. Annesine benzemiyordu. Onun annesine, onun annesine, onun annesine ve onun annesine de. Gülten de ablasından 2 yıl sonra fakülteden anlaştığı bir çocukla evlenip Ankara'ya yerleşti. Ne itiraz dinledi ne de fikir sordu. Bir akşam hepsini bu salonda toplayıp evlenmek istediğini söyledi. Çocukluğundan beri böyleydi. Nuh der peygamber, Leh der illallah demezdi. Düşünüyorum da Bayan Kim Demiş'e de öylesi lazımmış demek ki. Bayan Kim Demiş bir iki ayılıp bayıldı ama Ayla'nın mutsuz suratı, Ragıp'ın her daim sistem dolu bakışları ailenin kalbini taşlaştırmış ola ki kimse oralı olmadı. Bayan Kim Demiş bir evladını daha kaybetmek istemediğinden olacak, derhal toparlandı, tüm hazırlıkları bizzat ele aldı. Nişanlılıkları süresince defalarca Ankara'ya gidip çocukların evlerini hazırladı. Şans bu ya, ne yaptıysa yeni damada yaranamadı. Ali İhsan ciddi, asık suratlı, ancak kitap okumayı bilir, antisosyal bir avukattı. Solcuymuş dedilerdi. Kayınvalidesini hiçbir zaman sevmedi. İlk yıllarda birkaç bayramda geldilerdi İstanbul'a. Sonraları önce kendi gelmez oldu, nihayetinde karısının da ayağını kesti. En son Bay Kim Demiş öldüğünde cenazeye geldiler. Gülten 2 hafta kaldı. Senelerce Bayan Kim Demiş gitti Ankara'ya, Gülten'i, torunları görmeye. 2 kızı olmuş ya, ben birini gördüm, o da çok küçükken. Bayan Kim Demiş elle yazılmış kadar güzel bir hayat yaşadıysa da evlatlarından yana şansı yaver gitmedi. Hiçbirisi gönlüne göre bir hayat kuramadı. Yazgı dedi, hayıflandı, hatayı kendinde aramadı. Değişmeye çalışmadı. O böyleydi. Annesi, onun annesi, onun annesi ve onun annesi gibi. Bay Kim Demiş ani bir kalp kriziyle bu dünyadan göçüp gittiğinde Bayan Kim Demiş bu ölümü vakarla karşıladı. Ağlayıp sızlanmadı, dövünüp vurunmadı. Koynuma kıvrılıp geceler boyu albümlere baktı. Bay Kim Demiş'le konuştu, söyledi, ağladı ya, benden başka gören duyan olmadı. Sevalcık üniversiteye yeni başlamıştı o yıl daha. Küçücük bebeği tekne kazıntısı. Onu her türlü üzüntüden korumalıydı. Çocuk bir an önce toparlanıp derslerine bakmalıydı. Önce gece gündüz gezmelerinden elini eteğini çekti, sonra da çalıştığı hayır cemiyetlerinden. Kendini 4 duvarın arasına koydu, hayatı Seval oldu. Kızı şımarttıkça şımarttı. Öbür çocuklarından esirgediği tüm hoşgörüyü Seval'in zıpırlıklarını mazur görmeye kullandı. Ufaklık önce kıllığını kıyafetini değiştirdi. Bu güzelim evin içinde o pespaye halleriyle oradan oraya seyirtti. Annesi yavrum diye peşinde dolaşıp giydirip kuşatmak, yedirip içirmek istedikçe kadıncağızı tersledi. Eve kendi gibi bir sürü kılıksızı doldurdu. Sabahlara kadar kötü kokulu sigaralar içip daha önce hiç duymadığım konularda kıran kırana tartışırlardı. Diyalektik, sömürü düzeni, Marx vesaire. Bak aklımda kalmış. Durmadan kırmızı şarap içerlerdi bir de. Kaç kere üzerime döktüler, kollarımın altından içime sızdı. Ucuzundan da ola ki kötü kokulu ekşimiş. Velhasıl bizim ufaklık azdı kudurdu. Sonunda da arkadaşların uyup anarşist oldu. Başına çıkacağı varmış. Gece yarıları bizde toplanır, afiş asmaya, duvarlara slogan yazmaya giderler. Ellerindeki boyalar güzelim halıların üstüne sıçrar. Yaralanan, polisten kaçan arkadaşlarını eve getirir. Aman neler yaşadık biz. Bayan Kim Demiş oturup yaslardı başını göğsüme, eli yüreğinde beklerdi her gece. Sonunda olaylar ayyuka çıktı, bir tanıdık vasıtasıyla Seval'i Avustralya'ya kaçırdılar. Okulu da yarım kaldı. Arada bir telefon eder, mektup yazar. Sehpanın üstündeki fotoğraflar onun. Sidney'in meşhur opera binasıymış önünde durdu. Ragıp uğramış havalisi almayı annesi onu anlatırken duydum. Bir kere geldi İstanbul'a ama artık buralarda duramazmış, öyle dedi. Annesine şöminenin önüne serili kanguru postunu getirdi. 10 gün kaldı, eski arkadaşlarıyla buluştu. Anneciyle öpüştüler, koklaştılar. Ne ki vakit geldi, çattı, eşyasını alıp gitti. Bir büyüğü, onun büyüğü ve onun büyüğü gibi. Bu sonbaharda da Bayan Kim Demiş gidecekti yanına. Her şey kısmet işte, kıvrılıp kaldı kucağımda. Bir pencere açık olsaymış bari bu yaz sıcağında. Ya ben de olmasaydım? Yılların yorgunluğu var sanki o narin bedeninde. Hiç böylesine ağır olmamıştı. Geceden beri derisi de sertleşti. Döşememden ayırt edemez oldum desem doğru. Her daim taze çamaşır, lavanta, sabun kokan o kadın nerede şimdi? Olsun, biz hep birlikteydik, iyi günde, kötü günde. Kim derdi ki günün birinde böylesine yalnız kalacağız diye. Kokusu gittikçe ağırlaşıyor bedeniyle birlikte. Balayı dönüşü elinde şapkasıyla sekerek salona girip ışıkları yakan, evin içinde su perileri gibi dolaşan, üzerime ilişip kahvesini içen, ne kadar mutlu bir hayat olduğunu düşünüp sevinçle ürperen o genç kadını getirmeye çalışıyorum hayalimi. Birisi bizi bulana kadar onu böylece taze tutabilirim diye düşünüyorum belki de. Yabancısı olduğum bir evde ya da tozlu bir antikacı dükkanının köşesinde beni bekleyen yılları düşünmek istemiyorum bile. Şimdi tek yaptığım biri gelip de onu kollarımdan alana kadar kader arkadaşlığımızın hatıralarıyla avunmak. Hafızamız olduğunu söylerler. Keşke gözyaşlarımız da olsaydı. Ah hayat, dedim ya, o ölünce kokacak kadınlardan değildi. Kim demiş? Bayan Kim demiş. Evet, adı buydu. Aşk ikili. Bay Leonardo'nun Beyaz Piyanosu. Yolları ne var ayrıysa hep sana aşık, her birisi bir yol ile gülzare gelirler. Niyazi Mısri. 1. Bay Leonardo sabahın erken saatinde piyano tamiri yaptığı dükkanının kapısını açmaya hazırlanıyordu. Son zamanlarda fazla müşterisi de kalmamıştı ama her sabah aynı saatte işinin başında olmaya özen gösterirdi. Her günü bir öncekinin silik bir gölgesiydi. Sabah kahvaltısını bir bardak sütle yapar, gününü sevgili müzik aletlerinin arasında geçirir, kapattıktan sonra akşam yemeğini yiyip iki kadeh rakısını içmek için Fener meyhanesine gider, sonra da evinin yolunu tutardı. Kendini tekrar eden düzen en büyük huzur kaynağı, ruhun kurtarıcısıdır derdi babası. Hayat deneyimi de bunu doğrulamıştı. Belki çok mutlu, coşkulu olmamıştı ama hep yumuşak bulutlar gibi dingin yaşamıştı. Hayatının günlerini hava koşullarına benzetecek olursak, parlak güneşli bir gün değildi içinde yaşadığı belki ama olabildiğince açık, dahası pekala ılıktı. Dükkanı cadde üzerindeydi. Gün boyunca işinden arta kalan zamanda yoldan geçen insanları, arabaları seyreder, kimi zaman keyfi yerindeyse ilginç buldukları hakkında hikayeler uydurur. Dükkana girdiğinde havayı soludu önce. Artık neredeyse algılanamayacak kadar aşina olan huzur kokusunu. Tek başına yaşıyordu Bay Leonardo. Karısı öleli 20 seneden fazla olmuştu. Çocukları yoktu. Aslında yoğurtularda gördüğü birkaç uzak akrabasından başka kimsesi. Fener meyhanesinin sahibi Teo'yu, iki dükkan yanında kaportacılık yapan Ahmet Usta'yı, çaycı Rüstem'i, komşusu Madame Fotiadis'i yakınları sayardı. Önlüğünü giymek için arka taraftaki küçük odaya giderken yanından geçtiği piyanoyu sevgiyle okşadı. Beyaz bir Steinway'di. 80 yaşındaki sahibesi ölünce mirasçıları paylaşamamış, satsın diye Bay Leonardo'ya getirmişlerdi. Olabildiğince elinde tutmak istiyor, onu eşyanın ötesinde sevebilecek birine satabilmeyi umuyordu içten içe. Duygulu bir kadına belki de. İş gününe hazır olarak odadan çıktığında Rüstem elindeki çay tepsisini alışkın hareketlerle döndürerek içeri girdi. Günaydın diyerek tek şekerli çayını masanın üzerine bıraktı. Günaydın Rüstem diye karşılık verirken dönen çay tepsisi ona Luna Park'lardaki zincirleri hatırlattı. Aklı yıllar önce gazetede okuduğu bir habere gitti. 4 gece bekçisinin hep beraber binip çalıştırdıkları zincirde sabaha kadar dönerek, sonunda da donarak ölmelerini hatırladı. Nereden çıkmıştı şimdi sabah sabah? Ne tuhaftı insan aklı. Zaman mekan tanımaz, ışık gibi uçar, istediğin istemediğin her yeri dolaşır, hissettiği tatsızlıkla bırakırdı adamı. Ne oldu diye sordu çaycı çocuk. Yok bir şey Rüstem diye söylendi Bay Leonardo. Yapma şunu dese, döndürme şu tepsiyi. Mesleği zaten çok da renkli sayılamayacak çocuğu belli ki en hoş bulduğu hareketinden mahrum etmiş olacaktı. Rüstem birazdan gelirim yine diyerek aynı enerjiyle olduğu yerde dönüp çıktı. Bay Leonardo çayından bir yudum alıp gazetesini açtı. Çalışmaya başladığında vakit öğlene yaklaşıyordu. Yemek için yakındaki esnaf lokantasına giderdi kimi zaman ama o gün pek tatsızdı. Rüstem'e bir simit aldırmakla yetindi. Günün sonuna doğru keyfi yerine gelir gibi oldu. Bahar gelmişti İstanbul'a. Akşam üstlerine doyum olmazdı. Mavi saatler diyormuş Fransızlar. Güneşin battığı ama henüz karanlığın inmediği bu güzel saatleri. Bir müşterisinden duymuş, hoşuna gitmişti. Camın önünde günün son çayını yudumlarken gümüş grisi bir araba, o büyük arazi araçlarından biri, gelip kapının önündeki kaldırıma park etti. Duran arabadan elinde fotoğraf makinesiyle uzun saçlı genç bir kadın inip dükkana doğru geldi. Kapıdan içeri başını uzatıp gülümseyerek sordu. Çok az kalabilir mi araban burada? En fazla yarım saat. Tabii diye karşılık verdi Bay Leonardo şaşırarak. Her gün görmeye alışkın olduklarından farklı biriydi. Bir başka çağın, bir başka muhitin insanı. Teşekkür edip dosdoğru yolun karşısındaki kiliseye yollandığında kadınların pantolon giymelerine hala alışamadığını geçirdi aklında. Uzaktan merakla izlemeye başladı. Bir müddet bahçedeki sarı güllerin arasında dolaşan kadın, güllerin ve kilise kapısının birkaç fotoğrafını çekti, sonrasında kaba taşlarla örülü binanın içine girerek gözden kayboldu. Kapanma saati gelmişti ama Bay Leonardo merakından bir yere ayrılmak istemiyordu. Dönüp de arabasını alana kadar beklemeye karar verdi. Birazdan kadın yanında kilisenin rahibi olduğu halde bahçeye çıktı. Tanışıyor olamazlardı. Rahip kiliseye atanalı sadece birkaç ay olmuştu. Yabancı memleketten gelmiş diyorlar demişti Ahmet Usta. Uzaktan gördüğü kadarıyla farklı bir kiliseye devam ediyordu. Tanış olmamışlardı bu sebepten. Efendi yüzlü gençten bir adamdı. Siyah cübbesiyle bahçede dolaşır, çiçeklerle ilgilenirdi. Kadınla güllerin arasında yürüdüklerini, hafifçe gülerek sohbet ettiklerini gördü. Rahip kadına kilisenin etrafını dolaştırmış olmalıydı. Bir ara kaybolup diğer yandan ön bahçeye geldiler yeniden. Adam cepheyi, çan kulesini işaret ederek bir şeyler anlatıyor, kadın da büyük bir ciddiyetle onu dinliyordu. Binayı dikkatle incelemesine, durup durup fotoğraf çekmesine bakılırsa o dergici kızlardan biri olmalıydı. Daha önce de gelmişti böyleleri. Bulduğu açıklamayla merakı sönmüştü. Önlüğünü çıkarıp toparlanmaya başladı. Arada camın önüne gidip göz atıyordu yine de. Kadınla adamın el sıkışmadan nazikçe başlarını eğerek birbirlerini selamladıklarını gördü. Kadın demir kapıyı kapatarak aceleyle çıktı kilisenin bahçesinden. Dönüp arkasına bakmadan yolu geçti, hızlı hareketlerle arabasına binip uzaklaştı. Bay Leonardo'ya öyle gelmişti ki geldiğinden farklı bir haldeydi. Sanki heyecanlı gibi diye düşündü. Rahip kilise hakkında ilginç bir şeyler anlatmıştı herhalde. Hikayeyi yazdım yine diye düşünüp güldü kendi kendine. Genç kadını da hala onu yolcu ettiği yerde duran rahibi de aklından atıp lambaları söndürdü, kapıyı kilitledi. Demir kepeklerini de indirip Fener meyhanesine doğru yola çıktı.
Ayrım sonu.